Ayrım 17.
Sayfa 249. Kahire'de o son gecelerde ilişkinin bitmesinden aylarca sonra bir veda partisi için Maddox'u bir bara gitmeye sonunda ikna etmiştik. Kocasıyla birlikte o da oradaydı. Son bir gece, son bir dans. Almasi sarhoştu ve kendi keşfettiği, adına da boğaz sarılması dediği eski bir dansın figürlerini yapmaya çalışıyordu. Catherine Clifton'ı ince kollarıyla kaldırıyor, dans pistinde döndürüyor, sonunda Nil zambaklarının üzerine düşüyorlardı. ''Şimdi kim konuşuyor?'' diye düşünüyor Caravaggio. Almasi sarhoştu, dans ederken ötekiler onun ne kadar kaba davrandığını düşünüyorlardı. O günlerde Catherine Clifton ile arası pek iyi değildi. Oyuncak bir bebekmiş gibi kadını çevirdi, çevirdi durdu. Maddox'un ayrılmasından duyduğu üzüntüyü içerek hafifletmeye çalıştı. Almasi böyle dağıttığında biz genelde ayrılırdık ama o gece Maddox'un Kahire'deki son gecesi olduğu için kaldık. Stefan Grappelli'yi taklit eden Mısırlı kötü bir kemancı bir şeyler çalarken Almasi yörüngesinden çıkmış bir gezegen gibiydi. Bizlere farklı gezegenden gelenlere diye kadeh kaldırdı. Herkese dans etmek istiyordu, hem kadınlarla hem erkeklerdi. Ellerini birbirine çarpıp seslendi. Ve şimdi de boğaz sarılması. Sen, Benhart, Hatterton. Çoğu geri çekildi. Clifton'ın genç karısına döndü. Kadın onu kibar bir öfkeyle seyretmekteydi. Onu çağırınca kadın öne doğru bir adım attı. Almasi kadına sarıldı. Boynu sol omzunda, boynunda. Birisi adımlarını şaşırıncaya kadar çılgın bir tango yaptılar. Kadın öfkesinden geri çekilmiyor, masasına geri dönüp oturmayı reddediyordu. Başını geri çektiğinde yalnızca kötü kötü bakıyordu. Acımasız olmayan ama saldırgan bir bakışla. Alması ise kadına bir şeyler mırıldanıyordu durmadan. Hani Sakal Rose'un sözlerini küfrederek söylüyordu belki de. Seferler arasında Kahire'de Alması'yı pek gören olmazdı. İnsanlara ya mesafeli davranırdı ya da tam dağıtırdı. Gündüzleri müzede çalışır, geceleri ise sık sık Güney Kahire pazarındaki barlara giderdi. Başka bir Mısır'da kaybolurdu. Buraya gelmelerinin nedeni Maddox'tu. Ama şimdi Almasi Catherine Clifton ile dans ediyordu. Dans pistinin çevresindeki bitkiler kadının zayıf bedenine sürtünüyordu. Bu arada adam Catherine'i kaldırıp döndürürken birden tökezleyip düştü. Clifton bir köşede oturmuş onları seyrediyordu. Almasi kadının üzerine yığılmış ayağa kalkmaya çabalıyordu. Bir yandan da darmadağın olmuş saçlarını düzeltiyordu. Salondaki çoğu insan bu hallere düşecek adam mıydı bu diye düşünüyordu eminim. Gece yarısını geçmişti. Bu çöl Avrupalısının çıkardığı olaylara alışkın olan her zamanki bar müdavimlerinin dışında Alması ile pek ilgilenen yoktu. Omuzlarında kocaman vatkalar, kulaklarından gümüş, sallantılı küpelerin sarktığı kadınlar vardı. Almasi'nin suratına savuruyorlardı küpelerini dans ederken. O gece Almasi onlara pek yüz vermemişti. Başka zaman olsa onlarla mutlaka dans ederdi. Tabii onlar da eğleniyordu Almasi ile. Gömleğinin düğmelerinin açıldığının bile farkında değildi. Fazla kilolarını sevimsiz buluyor, göbeğiyle alay ediyorlardı mutlaka. Dans ederken yüzü koyun yere serilen bir sarhoş işte. Bu gibi gecelerde olayın havasına girmek gerekiyordu. Bütün düşüncelerini bir kenara fırlatıyordu Almasi. Önceki gece yaşananlar sonradan gelirdi aklına. Dakla'da, Kufra'da, çölde. İşte o zaman o çılgın saatleri hatırlardı. Dans ederken köpek ulumasına benzer bir ses duyduğunu, dans pistinde bir ara bir köpek arayıp bulamadığını, ayaklarının altındakinin bir kadın olup olmadığından kuşkulanırdı. Çölde soğuktu geceler, geceleri yıldızlara dalardı. Kentle plato arasındaki o bölgede seferin ilk günlerinde kendini hep arada kalmış gibi hissederdi. Birkaç gün daha geçirince çölde ne Kahire, ne müziği, ne kadınları aklına gelirdi artık. Durulurdu. Yine Herodot vazgeçilmez dostu oluverirdi. Herodot'la birlikte geçmişe dönerdi. Herodot'ta okuduğu yerleri ziyaret ettikçe o yerlerle ilgili kendi gözlemlerini yazıp kitabın içine yapıştırırdı. Kitabın sayfalarına resimler çizerdi. Çöldeki ilk seferlere çıkanlar bu bölgelerde sığır olmadığını söylemişlerdi. Herodot'ta ise tam tersi yazıyordu. O insanlar şişman tanrıçalara tapınıyorlardı. Mağaralar hamile kadın resimleriyle doluydu. Çölde geçirdiği günlerde kent aklına bile gelmezdi Almasi'nin. Kendini kocaman bir haritanın içinde ufak bir karınca gibi hissediyordu. Artık doğada efsanelerle yaşıyordu. Sanford bu duruma geomorfoloji diyordu. Kendilerini bulmak, geçmişlerinden kopmak için gelmemişler miydi çöle? Pusulası, ölçüm aletleri ve Herodot'u da olmasa çırılçıplak yapayalnızdı. Serap gördüğü yanılsamasına kapılmıyor, kendini çöldeki seraplardan biri gibi hissediyordu. Uyandığında Hena'nın kendisini yıkadığını fark ediyor, bel hizasında bir masa var. Hena eğilip elleriyle porselen çanaktan aldığı suyu göğsüne döküyor. Bitirdiğinde ıslak parmaklarını saçlarının arasında gezdiriyor. Başını kaldırıp adamın kendisini seyrettiğini görünce gülümsüyor. Gözlerini bir daha açtığında Maddox orada yorgun, bitkin görünüyor. Elinde bir morfin şırıngası var. Baş parmakları olmadığı için iki elini kullanmak zorunda kalıyor. Kendini enjekte ederken güçlük çekiyor olmalı diye düşünüyor. Ağzından çıkan her sözcüğü dikkatle dinleyen yanı başındaki bu adama kendini yakın hissediyor. Caravaggio da gözlerini ayırmıyor adamdan. Ağzından çıkan her sözcüğe kulak veriyor. Yanmış suratına bakıyor, ağzına, dudaklarına. Diş etleri belki de Uveynat'ta keşfettikleri kaya resimlerinin açık pembe rengiyle aynı renkte. Ama daha keşfedecek çok şey var. Yatakta yatan bu yanmış vücuttan, susmayan ağızdan çekip çıkarılacak çok şey. Başına gelenlerden sonra böylesi mantıklı konuşabilmesine hala şaşıyor. Almasi olduğunu hala reddeden, öyküsünü ben diye anlatırken birden kendisinden başkası gibi söz eden bu yanmış hastanın söylediklerinde yine de bir tutarlılık var. Biraz önce kim konuşuyordu? Ölüm, kendisinden başkasıymış gibi söz eder. Gün boyunca morfini paylaştılar. Caravaggio öykünün ana hatlarını kaçırmamak ve düğümü çözebilmek için adamdan gelen sinyallere dikkat ediyor. Adam susacak gibi olduğunda ya da bazen Caravaggio'nun uyuklamaya başlayıp kaçırdığı bölümler olduğunda söz gelimi Katarin'le olan ilişkisi, Maddox'un ölümü hemen biraz daha morfin enjekte ediyor adamın kadına. Artık Hena'dan da çekinmiyor. Caravaggio gömleğinin kolunu yırtmış, Almasi'nin üzerinde zaten bir çarşaf var. Morfini kanına gönderdikçe Almasi geçmişin kapılarını iyice aralıyor. Bazen mağara resimlerine geri dönüyor, bazen o saklı uçağa, bazen Kahire'deki odasına, kadınla sevişmelerine. Caravaggio Herodot'u eline alıyor. Artık kum tepeciklerinden sıyrılıp Gilf Kebir, Uveynat, Gebel Kisso arasında gerçekten yaşanmış bu öykünün ayrıntılarını bir araya getirmek, bir sıraya koymak istiyor. Almasi'nin saplantıları bir pusulanın iğnesi gibi titreşiyor öykünün içinde, billurlaşmasını engelliyor. Kum fırtınaları gibi zihni Almasi'nin. Su mağarasında kocası uçağı düşürdükten sonra kadının üzerindeki paraşütü çıkarıp yere sermişti Almasi. Kadın aldığı yaraların acısından kendinden geçmiş bir durumda üzerine uzanmıştı. Adam parmaklarını nazikçe saçlarına gezdirdi. Başında başka yara var mı baktı, sonra omuzlarına ve ayaklarına dokundu. Kadının güzelliğini yitirmesine dayanamıyordu. O tatlı tebessümünü, zarafetini. Kadının ruhu zaten avucunun içindeydi sımsıkı. Makyaj yaptığında Katerin'in yüzü çok değişirdi. Yemeklerde, partilerde, hatta yatağa girerken bile kan kırmızısı ruj sürerdi, gözlerine de far. Mağaradaki resimlere daldı Almasi, sonra resimlerin renklerini çalmaya başladı. Şuradan bir yeşil, şuradan bir mavi. Katerin'in yüzüne sürdü bu renkleri hayalinde, elleri kan içindeydi. Mağaranın içinde gezinmeye başladı. Sonra yine Katerin'in yanına oturup saçlarını okşamaya başladı. Katarin'i ilk gördüğünde haki şortunun altında sıska sıska görünen dizlerini safran sarısına boyadı. Mağara resimlerindeki renklerle. Cinsel organını. Rengarenk olmuştu Katarin. Herodot da okumuştu. Geçmişte savaşçılar sevdiklerini ölümsüz kılabilmek için resimlerini yapıyorlar. Onları rengarenk boyuyorlar ya da ardından şarkılar yazıyorlardı. Mağara çoktan soğumuştu. Isınsın diye paraşütü gövdesine sardı kadının. Küçük bir ateş yakıp mağaraya taşıdığı akasya çalılarını ateşe verdi. Dumanını kollarıyla mağaranın her köşesine dağıtmaya çalıştı. Kadınla konuşmaya çalıştı. Sesi mağaranın duvarlarında yankılanıyordu. ''Şimdi yardım bulmaya gidiyorum Katarin. Anlıyor musun? Yakında bir uçak daha var ama benzin yok. Belki bir kervan ya da bir cip çıkar yoluma. O zaman çabucak dönerim. Bilmiyorum.'' Herodot'u çantasından çıkarıp yanına koydu kadının. 1939 yılının Eylül ayıydı. Dumana boğulmuş mağaradan çıktı, yarım ayın altındaki çöle. Kayalıkların arasından platoya indi, bir süre durup düşündü. Ne bir cip, ne bir uçak, ne bir pusula. Yalnızca ay ve gölgesi. El Taç istikametine işaret eden eski taşı buldu. 100 kilometre kadar ötesindeydi demek El Taç. Çantasındaki matarada kuyudan doldurduğu su vardı, yürüdükçe ses çıkarıyordu. Öğle vaktinde güneş tam tepesinde olduğunda bir de akşam üzeri yıldızlar çıkmadan önceki alacakaranlıkta durup dinleniyordu. Zaten günün o 2 saati dışında çölde hep saat aynıydı. Öğle vaktinde bir adım dahi atsa yanlış yöne gitme olasılığı yüksekti. Geceleri de yıldızların çıkmasını bekliyor, onları harita gibi kullanarak ilerliyordu. Yıldızlar geçmişin çöl rehberleriydiler. Uzun bir direğin tepesine konan fenerler gibi çöl seferlerine çıkanlar bu ışıklara göre yönlerini bulurlardı. Çölde insan develerle aynı hızda yürüyebilir. Saatte 2,5 mil. Şansın varsa deve kuşu yumurtalarına rastlarsın yolda. Şansın yoksa bir kum fırtınasında yok olabilirsin. Alması 3 gün 3 gece ağzına tek lokma koymadan yürüdü, yürüdü, yürüdü. El taca bir varabilse Goran kabilesinin o meşhur abrasından yiyecekti. Acı elmadan yaptıkları bir tür yiyecek. Tadını biraz yumuşatmak için çekirdeklerini haşlarlar, sonra çekirge ve hurmaları ezip hepsini karıştırırlar. Bir ulaşabilse. Tanrı seni korusun demişti Maddox, el sallamıştı. Tanrı varsa çöllerde yaşıyor, bunun farkına varmıştım o günlerde. Çöllerin dışında ticaret, çıkar ilişkileri, güç dengeleri, para ve savaş var. Tanrı yok. Parasal ya da askeri gücü ellerinde bulunduran despotlar yönetiyorlar dünyayı. Artık kumdan taşlık alana çıkmıştı. Katarin'i düşünmemeye çalışıyordu. Çevresini dağlar sarmıştı birden, ortaçağ kaleleri gibi. Bir dağın gölgesine sığındı, mimozalar, acı elmalar. Kadının adını haykırdı. Çünkü yankı boşlukta heyecanlanan ruhudur senin. Ve Eltaç. Eltaç'ın aynalar sokağını nasıl hayal etmişti yolculuğu boyunca. Ama Eltaç'a daha giremeden çevresini İngiliz askeri cipleri sardı. Alıp götürdüler Almazı'yı. Uveynat'ta yalnızca 120 kilometre ötede ölümle mücadele eden bir kadın olduğuna inanmadılar, dinlemediler. İngilizler sana inanmadı mı? Kimse seni dinlemedi mi? Hiç kimse dinlemedi. Neden? Onlara gereken adı vermedim. Kendi adını mı? Kendi adımı verdim. Sonra ne? Sonra onunkini, onun adını, kocasının adını. Ne dedin? Bir yanıt vermiyor. Uyan, ne dedin? Karım olduğunu söyledim. Katarin dedim. Kocası ölmüştü. Gilfkebir'de bir mağarada çok kötü bir biçimde yaralı olduğunu söyledim. Uveynat'ta, Ayın Dua kuyusunun kuzeyinde suya gereksinimi vardı, yiyecek gerekiyordu. Onlara rehberlik edeceğimi, birlikte gidebileceğimizi söyledim. Bir tek cip gerekiyor dedim. Kahrolası ciplerinden bir tanesi. Belki o yolculuktan sonra deli çöl peygamberlerinden birine benziyordum ama ne önemi vardı bunun? Savaş yeni başlıyordu. Çölden casus topluyorlardı. Bu ufak vaha kasabalarında yaşayan bütün yabancılardan kuşkulanıyorlardı. 120 kilometre ötedeydi Katarin ama dinlemediler. Eltaş'la İngiliz askerleri. O zaman aklımı yitirmedim galiba. Kendimi kaybettim. Kuş kafesi kadar hapishaneleri vardı. Onlardan birine kondum. Kamyonuna götürüldüm. Katarin diye haykırıyordum sürekli. Oysa Clifton diyecektim. Clifton. Davetiye gibi verecektim ellerine o adı. Öyle götürüldüm işte. Olsa olsa ikinci sınıf bir casus yakaladıklarını sanıyorlardı. Uluslararası bir piç daha düşmüştü ağlarına. Caravaggio kalkıp bu villadan, bu ülkeden, savaşın kalıntılarından uzaklaşmak istiyor. Basit bir hırsızım ben. Ne işim var bu olayların arasında diye düşünüyor. O an tek istediği kollarını Kiple Hanna'nın omuzlarına yaslamak ya da yok daha iyisi kendi yaşıtlarıyla dolu bir barda müzik dinlemek, dans etmek, biraz neşelenmek, unutmak. Bir kadınla konuşabilmek, başını onun omzuna yaslayabilmek. Çöllerden, bu morfin düzlüklerinden kaçıp kurtulmak istiyor. Bu adam düpedüz Almasi işte. Hem morfine hem kendi dünyasına çekip kullanıyor onu. Artık savaşta hangi tarafta olduğunun da bir önemi yok. Hiçbir şeyin önemi yok. Ama bırakamıyor. Almasi'nin üzerine eğilip konuşmaya başlıyor yine. Bir şey daha bilmem gerekiyor. Ne? Catherine Clifton'ı sen mi öldürdün? Yani kocasını öldürürken onu da mı aradan çıkardın? Hayır, böyle bir şeyi hayal bile edemezdim. Bak, bunu neden öğrenmek istiyorum biliyor musun? Geoffrey Clifton İngiliz gizli servisinin adamıydı. Yani sıradan masum bir İngiliz değildi ne yazık ki. Senin o dost canlısı delikanlı arkadaşın. İngilizler onu sizlere göz kulak olmak üzere görevlendirmişti. Çölün gün gelecek savaşa sahne olacağını biliyorlardı elbette. Clifton hava fotoğrafçısıydı. Ölümü onları alt üst etti. Hala da atlatamadılar. Soruşturma hala sürüyor. Gizli servis karısıyla olan ilişkini biliyordu ta başından beri. Clifton bilmiyordu. Ölümünün cinayet olduğunu düşünüyorlardı. Seni Kahire'de bekliyorlardı ama sen tabii çöle geri döndün. Sonra ben İtalya'ya gönderildim, öykünün sonunu kaçırdım. Senin başına gelenleri merak ettim hep. Ve sonunda beni buldun. Ben kız için geldim buraya, babasını tanıyordum. Bu bombalanmış manastırda bulmayı umduğum son kişi Kont Ladislaus de Almasi'ydi. Açıkça söylemek gerekirse birlikte çalıştığım çoğu kişiden daha çok sevdim seni. Odaya sızan ışık İngiliz hastanın göğsüne yüzüne yansıyor. Bir resim gibi görünüyor adam. Bu ışıkta saçlarının rengi koyulaşmış, gözlerinin altındaki torbacıklar yok olmuş, akşam üzeri güneşinde. Caravaggio sandalyesini ters çevirmiş, arkalığına yaslanmış, Almasi'ye bakıyordu. Sessiz bir adamdı Caravaggio, konuşmakta hep güçlük çekerdi. Ağzından çıkan sözcükleri dikkatle seçmeye çalışırdı, uzun uzun düşünürdü. Sonra Almasi'nin yatağının kenarında iki büklüm oturmuş yine düşünüyordu. Bir öykünün iki yaşlı kahramanıyız diye geçiriyordu aklından. Seninle konuşabiliyorum Caravaggio, çünkü ikimizin de ölümlü olduğunu hissedebiliyorum. Kip ile Hannah henüz farkında değiller bu duygunun. Ölümü enselerinde hissetmiyorlar. İkisinin de başından geçenlere karşın. Hannah'ı ilk tanıdığımda çok sarsılmış bir durumdaydı. Babası Fransa'da öldürülmüş. Anlıyorum, bu konuda hiç konuşmadı. Herkesten uzak duruyordu. Bana kitap okumasını istedim. Ancak öyle ısındık birbirimize. İkimizin de çocuğu yok, farkında mısın? Sonra bir an durdu, bir olasılığın üzerine duruyormuş gibi. Evli misin? Diye sordu Almasi. Caravaggio odaya sızan pembe ışıkla oturmuş, iyice düşünebilmek için yüzünü elleriyle kapatmıştı. Sanki artık düşünmekte güçlük çekiyordu. Benimle konuşmalısın Caravaggio, yoksa benim bir kitaptan farkım yok mu senin için? Okunacak, morfin yükledikçe anlatacak, seni çöllerde gezdirecek tuhaf bir yaratık mıyım yalnızca? Ben hırsızım, benim gibilerden savaşta epeyce yaralandılar, yasal hırsızlar olduk. Ne istedilerse çaldık, verdik onlara, casusluk yaptık. Ben bir süre Orta Doğu bölgesinde çalıştım. Senin adını da öyle duydum zaten. Bir muammaydın sen onlar için. Bir türlü çözemediler senin sırrını. Ama Almanlar hesabına çalıştın. Çölle ilgili bütün bildiklerini Almanların yararına kullandın. 1939 yılında Eltaj'da çok şey oldu. Beni casus diye alıp götürdüklerinde. Almanlara o zaman döndün yani. Sessizlik. Ve hala Uveynat'a, su mağarasına dönemiyordun öyle mi? Epleri alıp çölü geçirmeye gönüllü olana kadar dönemedim Uveynat'a, evet. Bilmen gereken bir şey daha var. 1942 yılında o casusu Kahire'ye götürdüğünde... Salam operasyonu. Evet, Rommel adına çalışıyordun değil mi? Büyük adamdı. Sen ne söyleyecektin bana? Epleriyle birlikte müttefik askerlerini atlatıp çöle girebilmen tam bir kahramanlık örneğiydi. Cialo vahasından Kahire'ye. Herhalde senden başka kimse Rommel'in adamını Rebecca kitabıyla birlikte Kahire'ye sokamazdı. Bunu nereden biliyorsun? Bak, Kahire'de yalnızca epleri yakalamadılar. Yolculuktan haberleri vardı. Almanların foyası çoktan meydana çıkmıştı ama bunu belli edemezdik. Yoksa bizim haber kaynaklarımızı yok ederlerdi. Epleri yakalayabilmek için Kahire'ye gelmesini beklememiz gerekiyordu yani. Sizi yol boyu izledik, çöl boyunca. Senin adın gizli servisin kayıtlarında olduğu için iyice heyecanlanmışlardı. Seni de yakalamak istiyorlardı. Öldüreceklerdi seni. Bana inanmıyorsan bak anlatayım. Cialo'yu terk ettikten sonra 20 gün sürdü yolculuğun. Hiç bilinmeyen bir güzergahtan gittin. Müttefik birlikleri yüzünden Uveynat'a yaklaşamazdın. Onun için Abu Ballas'tan uzak durdun. Hatta Epler'in çölde hastalandığını ve günlerce ona baktığını da biliyorum. Üstelik pek sevmezdin Epler'i değil mi? Uçaklar güya seni kaybetmişti ama son derece dikkatli izleniyordun. Asıl casuslar siz değildiniz, bizdik. Gizli servis kadın yüzünden Geoffrey Clifton'ı senin öldürdüğünü sanıyordu. Mezarını 1939 yılında bulmuşlardı ama karısı ortalıkta yoktu. Sen Almanya'nın tarafına geçtiğinde değil, Catherine Clifton'la ilişkiye girdiğinde onların düşmanı oldun. Anlıyorum. 1942 yılında Kahire'yi terk ettiğinde kaybettik seni. Çölde bulsalardı öldüreceklerdi ama kaybettiler. Aradan iki gün geçti, neredeydin kim bilir. O sıralar mantığın yerinde olsa ve normal güzergahı kullanıyor olsaydın bulurduk seni. Saklı cipe bomba koymuştuk. Sonra cipin havaya uçtuğunu öğrendik ama sen yine yoktun ortalıkta. Sen Epler'le Kahire'ye giderken değil, tek başına Kahire'den dönerken hayatının en korkunç seferine çıkmıştın dostum. Beni aradıklarında sen de Kahire'de miydin? Hayır, ben dosyaları gördüm. İtalya'ya gidiyordum. Senin orada olabileceğini tahmin etmişlerdi. Burada. Evet. Odaya sızan ışık odanın bir kenarına yansıyordu şimdi. Caravaggio gölgede kalmıştı, arkasına yaslandı. Odanın resimli duvarına. Pek önemi kalmadı artık sanırım diye mırıldandı Almasi. Morfin istiyor musun? Hayır, olayları yerli yerine koymaya çalışıyorum. Ben çok içine kapanık bir insandım, kimseye bir şey söylemezdim. Oysa ne kadar da ortalıktaymışım, herkes beni tanıyormuş. Biraz şaşırdım, o kadar. Kocası gizli servise çalışan bir adamın karısıyla ilişkin vardı, ne bekliyorsun? Gizli serviste bizzat çalışan dostların da vardı üstelik. Banyo değil mi? Evet. Özbeyz İngilizdi o adam. Evet. Caravaggio bir an duraksadıktan sonra son bir şey soracağım dedi. Biliyorum. Catherine Clifton'a ne oldu? Savaştan hemen önce ne oldu da hepiniz tekrar Giltgeber'e döndünüz? Maddox İngiltere'ye döndükten sonra. Giltgeber'e son bir yolculuk yapacaktım. Uveynat'taki kampı toparlamak için. Oradaki hayatımız sona ermişti artık. Artık aramızda herhangi bir şey olacağını sanmıyordum. Bir yılı aşkın bir süredir görmüyordum onu zaten aşığı olarak. O da ben de kendi yaşantılarımızın duvarlarına sığınmıştık. Masum bir ilişkimiz vardı. Zaten birbirimizi pek görmüyorduk. 1939 yılının yaz aylarında Guh ile birlikte Giltgeber'e gidip kampı toparlayacaktık. Guh sonra kamyonla ayrılacaktı. Clifton uçağıyla gelip beni alacaktı. Sonra dağılacaktık. Aramızda kurulan üçgen dağılacaktı. Uçağı önce duyup sonra gördüğümde Platon'un kayalıklarından inmeye başlamıştım bile. Clifton her yere zamanında yetişirdi. Küçük kargo uçakları ufuk çizgisinden kayarak geçiyormuş gibi iniş yapar. Ses kesilir, uçak yavaş yavaş alçalmaya başlar. Aslında ben uçaklardan hiçbir zaman pek anlamamışımdır, bakma sen. Tepemden ne zaman bir uçak geçse irkilirdim çölde. Clifton'un uçağı Plato'yu sanki sıyırarak geliyordu üstüme. Ben mavi bir bayrak sallıyordum. Clifton alçalıp üzerimden geçti ama o kadar alçalmıştı ki akasya ağaçlarının yaprakları döküldü. Sonra uçak sola doğru eğilip geri döndü ve sanki hedef almış gibi tam üzerime gelmeye başladı. 50 metre ötemde birden yana yatıp düştü. Ben uçağın düştüğü yere koştum. Yalnız olduğunu sanıyordum, yalnız gelecekti. Ama Clifton'ı çıkarmak için pilot kabininin kapısını açtığımda bir de baktım Catherine de yanında. Clifton ölmüştü bile. Catherine'in gözleri açıktı, bacaklarını kıpırdatmaya çalışıyordu. Rüzgardan içerisi kum dolmuştu. Catherine sanki hiç yaralanmamış gibiydi. Üzerinde hiç yara bere izi yoktu. Sol elini önüne uzatmıştı düşüş sırasında. Clifton'ın Rupert'ından çıkardım onu, kayalıklardaki mağaraya taşıdım. Haritada tam olarak nerede olduğumuzu bilmek istiyorsun. 23-30 boyla mı?